Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Yine bir Hayata Dokunan Sözler programında sizlerle birlikteyiz. Ben Serdar Aydın. Teknik masamızda Sefa Aktan, yapımda Gökhan Akkaya bu programın sizlere ulaşmasında emek veriyorlar. Ve devamlı konumuz Sayın Cerrah. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet biz bugün Dünya Engelliler Günü, tüm engelli kardeşlerinde Engelliler Günü'nü kutluyoruz bu arada. Ve sohbetimizi de geçmiş haftalarımızda yapmış olduğumuz yöneticilerin ve yönetilenlerin dikkat etmesi gereken konuları, hususları konuşmuştuk. Biraz liderliğe değinmiştik. Ama daha çok amirlerin, umeranın, yetki sahiplerinin, liderlerin hukukunu daha çok gündemimize almıştık Sayın Cerrah. Bugün de biraz yöneticilerin yanında yönetilenlerin de dikkat etmesi gerekenler, hakları, hukuklarını konuşan bir sohbet etmeyi sizlerle arzu ediyoruz. Engelliler Günü'nden başlayalım isterseniz. Sizin de vardı söyleyecek bir şeyleriniz.
Eyvallah. Mutlaka tabii. Şimdi insanlar tabii hepimiz imtihan olunuyoruz ve imtihanımız gereği farklı şekillerde de imtihan oluyoruz. Bu dünya hayatında yaşadıklarımız işte hepimiz bir kere hani klasiktir ama hepimiz engelli adayız. Yani yarın herhangi bir afet, kaza vesaire Allah vermesin tabii de bizi elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız gidebilir. Yani bir de engelden ne anlıyor? Şimdi Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle bir hikaye anlatır. Bir gün diyor yolda yürürken baktım ki diyor bir kaz ile bir karga arkadaşlık yapıyor. Allah Allah dedim yahu. Adetten değildir yani bunlar niye, nasıl bir araya gelmişler? Neden böyle birlikte dolaşıyorlar falan diye biraz daha yakından baktım, inceledim, gördüm ki diyor leyleğin kanadı karganın da ayağı kırıkmış diyor. Yani sahip oldukları üzerinden değil, kaybettikleri üzerinden bir hukuk geliştirmişler, dostluk kurmuşlar.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla engeller türlü türlü tabii doğuştan gelen var, sonradan oluşan var vesaire falan. Bu açıdan bunların hepsi birer imtihan ve bize düşen hayatı ve imtihanı nasıl okuyacağımız, nasıl anlayacağımızla ilgili. Şimdi sınırlı bir hayat yaşıyoruz. Yani ben geçen hafta Avustralya'daydım. Orada bazı ziyaretler yaptım. Bir toplantıda 98 yaşında bir amcamızla karşılaştım. Amcamız Avustralya'ya ilk giden Türklerden. Sonra toplantı sonrası dedi ki bir evimde çayım, kahvemi içmenizi isterim dedi. Olur dedik, atladık evine gittik. Şimdi sonuçta hayat şöyle bir şey. Yani işte 100 yaşına gelmiş işte. Kaç kişi o kadar yaşayabiliyor yani. 70 yıllık, 80 yıllık hadi diyelim belki şu anda dünya ortalama işte buralarda cereyan ediyor, deveran ediyor hayat. Daha fazlası zor. Ve insanlar hani Kur'an-ı Kerim'de yaşlılığın son vardığı nokta çocukluk olduğunu söylüyor. Yani yeniden eskiye dönüyoruz. Ben şimdi haftaya belki memleketime gideceğim. Teyzem var. 90 yaşında. Çocukluğuna dönmüş yani. Artık hiçbir şey hatırlayamıyor.
Yasin suresinde değil mi? Evet.
Evet. Yani beni zor hatırladı yani. İsmimi zor çıkardı geçen bir iki ay önce bir uğradığımda. Gidip bir daha bir göreyim diye gideceğim. Bir annemi ziyaret edeyim, teyzeme bir hal hatır
i̇nşallah,
edeyim.
Diye. İnşallah. Sayılayım var yani.
Eyvallah. Şimdi yani çocuklaşıyor insanlar yeniden. Yani sağlığı, akıl sağlığı, beden sağlığını ne kadar koruyabileceğiz? Dolayısıyla ben bu işte şu gün, bugün falan filan meseleleri çok hoşlandığım mevzular değil. Evet. Ben bir kere başta söyleyeyim. Yani bir gün insanları hatırlayıp da sonra unutmak,
365 gün yok saymak. Evet.
Bu işte modernizmin getirdiği hastalıklardan bir tanesi bu.
Evet.
O açıdan bu sarmala kapılmamak lazım. Hayatın doğal akışı içerisinde hem imkanları hem problemleri birbiriyle irtibatlı, ilişkili bir şekilde okumak, anlamak, idrak etmek, imkanları insanlığın hizmetine sunmak, problemleri de birlikte problemlerle yüzleşerek aşmak. Bizim temel görevlerimiz aslında 3 aşağı 5 yukarı. Bunlar Serdar Beyciğim. O açıdan hepimiz bugün çok sağlıklı görünüyor olabiliriz ama yani engelli adayız. Şimdi diyelim ki ben ara sıra dostlarla, arkadaşlarla böyle başında saçı kalmayanlara sen tarama özürlüsün diyorum. Öbürü benimki işte beyazlanmış, işte ben renk özürlüyüm falan. Hepimizin değişik görünen ve görünmeyen özürleri var. Dolayısıyla birbirimizi anlamlı bir bütünün parçaları olarak göreceğiz. Bedenen bize verilmiş olan imkanlar, kudretler başkalarına verilmemişse acaba, yani hangisi öte dünyada kim için daha faziletlidir, onu da ölçebilme imkanımız yok. Yani bizi erdemli kılacak olan, değerli kılacak olan, iyi insan yapacak olan kalbimiz ve davranışlarımızdaki niyetimizdir. Niyetleri bozmayalım. Her şeyden önce düzgün niyetle hadiseleri okuyalım, değerlendirelim ve birbirimizi anlamaya gayret edelim. Bizim işte Sultan Hanım var. Radyomuzda da
Sultan Karadağ.
Sultan Karadağ Hanım.
Sen olsaydın çok... bir program yapıyor bizde bu sefer. Evet.
Şimdi onun değerli eşi Hanefi. İşte ikisi de engelli.
Evet. Müşriyat'ta kısa film ödülü almış onu. Burada söyleyeyim.
Evet. Onu, ben de o ödülü bahsedecektim. Şimdi paylaştı bizimle. Mesela izledim mesela.
Evet.
Çok hoş. Çok güzel. Tabii yani şimdi dolayısıyla engel insanın hakikate ulaşmasının önündeki problemdir, engel. Geriye kalanlar engel değildir. Yani bir de biz kavramları konuşurken, yani işte ya özürlü demekten, işte efendim bay incitiriz şöyle demekten, işte kör deme incitirsin, işte ama diyelim falan filan, bunlara çok takılmamak lazım yani. Yani insanlarda asıl olanın kendisiyle barışık olmasıdır. Yani ben hani diyelim ki coğrafi olarak baktığımızda, hani kendim Karadenizli olduğum için değil de Karadenizlilerin şöyle bir huyu vardır, hoşuma da gider. Karadenizlilere herhangi bir konuyu anlatacakları zaman kendilerini eleştiren fıkrayla anlatırlar.
Evet.
Ya bu bir özgüvendir, bu bir kendinle barışmaktır yani. Tamam. Yani ben temel fıkralarını anlatır, kendimizi yererek başlarız yani. Tamam.
Eyvallah.
Dolayısıyla insan bedeni veya ruhi yapısında var olan arazları, eksiklikleri, problemleri bir noksanlık olarak görmemek gerekiyor. Eyvallah. Bundan da utanmamak gerekiyor. Eyvallah. Yani bunların her birisi bizim için birer imtihandır. Ne imkandır, ne efendim problemdir. Bu aslında burada belli olmayacak. Meseleye bir yerden bakmamız gerekiyor. Ya Allah'ın bak dediği yerden, ya şeytanın gör dediği yerden. İki tane bakış açısı var. Biz Allah'ın bak dediği yerden bakacağız, şeytanın gör dediği yerden mi? Evet. Bunun kararını verirsek bütün engellerin aşınmış olabileceğini de düşünmüş oluyor.
Eyvallah. Ben burada hep düşündüğüm bir şeydir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kendisini eleştirerek, kendisini yererek başladığı konuşma, sohbet, mevzu var mı diye tararken şeyi gördüm üstad. İbn-i Maktum meselesi malum haliniz.
Evet.
Yani Kur'an'daki en yumuşak ifadeyle müfessirler diyorlar ki o ayeti celile Aleyhisselatü Vesselam'ın tedip ayetidir diyorlar. Yani nezaket edip azar ayettir falan demiyorlar. Ben uzunca taradım siyeri. Yani baktım. Bu olaydan sonra Resulullah'ın İbn-i Maktum ilişkileri nasıl gitmiş diye sizi teyit için söylüyorum. O ayetin nüzulünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede İbn-i Maktum'u görürse veya o onun olduğu mekana gelirse, hoş geldin kendisi yüzünden Cenab-ı Hak'tan azar edeyim Allah'ın kulu, hoş geldin, senin yüzünden iyi bir fırça yemiştik gibi, tırnak içinde, onun o zerafeti ve nezaket içerisinde, bunu bir kapris yapmadan, bir kompleks yapmadan söylemiş olmakla beni çok meftun etmişti. Altıncı sevindirim.
Yani mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde İran üzerine yapılmış olan seferde, İran Kisrası, İşte şeyde çadırını kuruyor. Meydanda büyük haşmet. İşte çadırın önüne işte İran halıları falan gösteriş. İşte o zaman İslam ordusunun şeyi olarak, elçisi olarak da Ribi bin Amir isimli bir sahabi elçi olarak gönderiliyor. Atından iniyor. Elinde bir mızrağı var. Mızrağına yaslanarak yürüyor. Çünkü ayağı aksak topal. Şimdi ilginç tabii, yani bir yandan hem ona yaslanarak mızrağına yürüyor, hem de İran halısını yarayarak yürüyor.
Eyvallah.
Tamam. Şimdi dolayısıyla İslam ordusu, düşünün ki bir kralın karşısına ve işte gösterişten, debdebeden, şaşadan çok hoşlanan bir Kisra'nın karşısına ordunun temsilcisi olarak bir ayağı topal bir sahabiyi gönderebiliyor. Dolayısıyla yani
böyle bir kompleksimiz yok bizim yani. Hayatın doğal akış içerisinde. Yani, onlar da biz de. Hem onun hem bizim imtihanımız o. Belki bize bugün modern hayatta, modern şehirlerde, insansız maalesef gökyüzü olmayan bu şehirlerde onların hayatlarını kolaylaştıracak işte ulaşımda, yürümeydi, işte bantlardı, merdivenlerdi, araçlardı. Bu anlamda bir duyarlılığı geliştirmek konusunda onlara uygun bir
yani
yaşam
için biraz gayret etmek gerekiyor. Şimdi mesela Metin Şentürk'e kim kör diyecek veyahut da Lokman Ayva'ya kim
kör diyecek? Yani yaptığı işlere bak, hizmetlere. Evet.
Yani kör dediğin insan hakikati görmeyen insandır. Topal dediğin insan gerçeği
hakikati yürüyemeyen insandır. Eyvallah.
Allah tabii imtihanı o şekilde olan kardeşlerimize de kolaylık versin tabii.
Eyvallah.
Biz de insanlar olarak hayatı onlar için yani herhangi bir özrü, engeli olan insanları acıyarak değil, onları anlayarak ve onlarla yardımlaşarak iş yapmamız gerekiyor.
Eyvallah.
Mantığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani
paylaşarak, bölüşerek, yardımlaşarak.
Eyvallah. Yani eyvallah. Şimdi gördüğümüz tekerlekli sandalyede yürüyen herkes dilenci değildir. Yani onlara dilenci muamelesi görüyoruz bunları bazen hayatın içerisinde. İncitmemeliyiz. Yani o zaten bir engeli var, bir özrü var. Biz onu ayrıca ilave olarak kalbini inciterek başka özürler ortaya koymayalım, çıkarmayalım yani.
Eyvallah. Şimdi siyasetnamede okumuştum. Bir padişahın bir tanesine deniyor ki efendim siz bu mazlumların size ulaşamayan, saraya giremeyen, sarayda yakını olamayan, sözünü size ulaştıramayan insanlar için bir düzenek oluşturalım diyorlar. Nizamülmülk'ün siyasetnamesini okumuştum. Bunu hiç unutmadığım bir anekdottur. Peki ne yapalım diye vezirin bir tanesi diyor ki efendim sarayın dış kapısına bir uzun ip asalım. Çocuklar dahi ona ulaşabilsin. Onun da ucunda bir çan olsun veya bir zil. Ona çekildiğinde size bir maruzatı olan, çözemediği devlet dairesinde, umerada, ulemada, seyfiyede, kalemiyede çözemediklerini size bildirsin. Aradan bir zaman geçiyor. Evet, çok iyi işleyen bir sistem bu. Bir gün askerler böyle çanın çaldığını düşük görüyorlar. Ama bakın ortalıkta insan yok. Neyse bir daha çalıyor. Allah Allah diyor yani. Biri bunu çalıyor, kaçıyor desek gizlenecek bir yer yok. Orta yaşlı bir eşek orada. Bir merkep orta geziyor ama geliyor vezire diyor ki efendim yani deminden beri bu şikayet çanı çalıyor ama biz kimseyi göremiyoruz. Allah Allah. Vezire geliyor. Bir eşek var orada. Kenara çekelim bakalım bir gözleyelim diyor. Birazdan o eşek geliyor bu defa üçüncü defa ısırıyor o ipi çalıyor. Hemen nöbetçiler eşeği def etmek, kovmak, kovalamak anlamıyla hareket edince bir dakika diyor. Üç defadır bu eşek diyor gelip bu ipi çalıyorsa bunun bir maruzatı vardır. Bulun bakayım sahibini. Bilmiyorum ne. Araştırıyorlar. Çok zalim, şeddat bir sahibi var. Çok zulmetmiş, çok yük yüklemiş. Şimdi yaşlanınca onu oraya bırakmış. Diyor ki Nizamülmülk, siz adil bir sistem inşa ederseniz, tebaanızı kuşatacak bir şey yaparsanız sadece insan değil hayvanat bile gelir bundan istifade eder diyor. Buradan girmiş ve başlamış olalım.
Eyvallah. Yönetilenlere ve yöneticilere. Toplumlar bir yaşayan organizmadır her şeyden önce. Hadis-i şerifte nasılsanız öyle idare olunursunuz buyuruluyor. Şimdi işin kolay tarafı hazır cevapların peşine takılmak. Doğru soruları yok saymak. Bazen insan yanlış sorulara bile doğru cevaplar üretebilmeli. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O açıdan biz problemleri, ki hayat bir problemler yumağıdır. Yani bunu bir kere varsayalım. Problemleri azaltarak, çözerek, sorunları iyileştirerek yaşamalıyız. Bunun da yolu her şeyden önce hiç kimsenin mükellefiyetini, sorumluluğunu yok saymaması ve ihale düzenini bu anlamda uygulanmaması. Yani bir şimdi Amerika'da bir araştırma, bir Leon Simkin diye bir adam bir fabrikaya müdür olarak görevlendiriliyor. Tabii sürekli aşağıdan problemler geliyor adam. Adam bunalıyor yani her gelen problemle çok işlemeyen bir sistemin başına tepe yöneticisi olarak Leon Simkin getirilmiş. Sonunda bütün alt kademe yöneticileri topluyor ve diyor ki bir diyor size diyor söyleyeceklerimi yapın diyor. Bir, herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman 4 tane soruya cevap verip bana öyle geleceksiniz diyor. Bir, bu problemin temel sebebi nedir? İki, bu problemin muhtemel çözüm yolları hangisidir? Üç, bu çözüm yolları içerisinde sana göre en uygun olanı hangisidir? 4. Bu şirket senin şirketin olsaydı bu çözümü uygular mıydı? Bu 4 soruya cevap verin. Problemleri bana öyle getirin diyor. Ondan sonra diyor Levent Simkin artık sistem işlemeye başladı ve bana sorun gelmemeye başladı. Güzel bir şekilde işleri çözdük. Dolayısıyla bu diyelim ki bir ülke, yani Türkiye'yi esas alacaksak, bu ülke bizim. Bu ülkede sorunlar var tabii ama bu sorunlar nereden kaynaklanıyor? Yani bu devletin yanlış işlemesinden mi kaynaklanıyor, toplumun hassasiyetlerinin törpülenmesinden mi kaynaklanıyor, toplumun birbirinin hukukuna hürmetsizliğinden mi kaynaklanıyor, işte toplumun hak bilmemesinden mi veya idarecilerin yanlışlar. Bunların her birisini iyi bir ölçmemiz gerekiyor. İşin en kolayı siyasetçiyi suçlamaktır. Yani bunları söylerken, yani siyasetçilerin suçu yok, kabahati yok, konuşmuyorum, onu zaten konuştuk biz.
Evet.
Daha önce yani siyasetçilerin temel görevi toplumu organize etmektir. İşlerin aksayan yönlerini efendim tedavi etmektir, efendim eksiklikleri telafi etmektir, düzgün yönetmek, adil yönetmektir. Bunu konuştuğumuzu varsayarak söylüyorum. Yani kanadın diğer tarafını konuşma açısından söylüyorum. Şimdi biz bir kere vatandaş veya teba veya işte neyse bunun adı çok önemli değil. Yani insan dediğimiz varlık, bir kere insan önemli bir varlık. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek evet. gerekiyor. Yani insana...
Varlık dünyasının en önemli varlığı.
Evet, varlık. İnsan çok özel bir varlık. Hatta yani bazı eskiler kitaplarını yazarken insan kelimesini küçük harfle yazmazlarmış. Çünkü insan küçültülmeye gelmez diye. Bunlar hassasiyet.
Hazreti insan hatta derler.
Eyvallah, Hazreti insan derler. Dolayısıyla şimdi... bir toplumda şimdi şeyden alayım o zaman isterseniz Ahlak-ı Alai'den Kınalızade Ali Çelebi'nin orada diyor ki mesela erdemli bir devlette 5 teba türü elzemdir. 5 tür insan olması lazım diyor. Bunlardan birincisi faziletlilerdir diyor. Yani erdemli insanlar, takvayla amel eden, bilgi ve hikmetle davranan, toplumun maslahatını gözeten, toplumun eksiğini, kusurunu gördüğü zaman kardeşinin, arkadaşının, yaranının, ahbabının bunu düzeltmeye çalışan insan. Bu önemli bir varlık. İkincisi dil bilginleri diyor. Dil. Efendim yani dile hakimiyet çok önemlidir. Çünkü kültür, medeniyet dil üzerinden
taşınır.
Yürür, taşınır. O açıdan diyor ki nasihat ve öğüt vererek insanları faziletli, erdemli bir hayata davet ederek toplumu sapmalara karşı, kötülüklere karşı korumak için dilini düzgün konuşan vatandaşa ihtiyaç var. Hı hı. Erdemli. Üçüncüsü değer biçenler diyor. Yani ahaliyle kanunlar arasında adalet ölçülerini koruyan hakimler diyelim ki veyahut da pazarda ticaretin ölçüsünü koyanlar. Yani neyi ne kadara alıp satacağız?
Bu ülke alanında eksper gibi bir şey
gibi. Sanki. Evet. Yani pazarı diyelim ki bugün şey dedi, zabıta dedi ona. Yani tartıyı eksikmiyor falan filan. Yani değeri ortaya koyanlar. Hangi konu öne çıkarılacak, hangisi arkaya atılacak toplum içerisinde bir değerler skalası, değerler bilinci oluşturmak gerekiyor. Her anlamda siyaseti hangi değerler üzerinden konuşacağız, ticareti hangi değerler üzerinden, eğitimi hangi değerler üzerinden konuşacağız, sosyal hayatı, komşuluğu hangi değerler üzerinden konuşacağız. Yani bütün bunlarla ilgili olarak toplum içerisinde yaşayan ve o toplumu değerler bilinciyle bezeyecek, donatacak insanlara ihtiyaç vardır diyor Kınalızade. Dördüncüsü mücahitler diyor. Mücahitler önemlidir diyor. Yani devleti ve diyaneti düşman istilası ve kötülükten koruyan, onu sanatı, yiğitlik ve mertlik olan insan. Yani ordu.
Orduyu.
Yani asker. Yani bu önemli. Tabii ki ülkelerin düşmanları vardır değil mi? Devletin huzura ihtiyacı vardır, kurala ihtiyacı vardır. Devletin elinde bu huzuru, içeride dahilde huzuru temin etmek, dışarıda düşmanlığı def etmek için güçlü bir ordu, polis, emniyet teşkilatına ihtiyacı var. O günkü şartlarda Osmanlı'da Kınalızade böyle okumuş mu? Ve dördüncüsü mal sahipleri diyor. Toplumun diyor gıda, sanat ve mesleki yönden ihtiyacını temin edip devlete vergi verecek. Yani devlet parayla işlerini yapacak yani. Ve kamu hizmetlerini destekleyen insanlardır bunlar. Efendim fertlerin müktesebatına uygun sanatla uğraşan kesimi. Şimdi tabii bir devleti ayakta tutan, hani bütün siyasetnamelere baktığımızda özellikle zanaatkarın, tüccarın ve tarım erbabının korunması hep istenmiştir padişahlardan. Bütün siyasetnameler 3 aşağı 5 yukarı böyle yürür. Dolayısıyla azizim iş yapan, alın teriyle geçinen, toprağı eken, biçen, değil mi? Yani şimdi eskiler derler ki Allah'ın hakkı ve hatırı vardır üzerimizde. Onun kadar neredeyse emeğin de hakkı ve hatırı vardır. Emek azizdir yani. Onun için hadis-i şeriflere baktığımızda insan, hani çalıştırdığınız insanların alın teri kurumadan onların ücretlerini ödeyiniz buyuruyor. Emek çok azizdir, çok kutsal bir şeydir emek. Bütün toplumlar bu alın teriyle birlikte bir şeyler üreten insanların kazandıklarını harcamakla meşguldürler. Yani bugünkü dünyanın iktisat sistemi emek yoğun değil, daha çok spekülasyon yoğun bir iktisat sistemidir. Yani para, borsa, faiz, böyle gidiyor bu işte, evet. Döviz üzerinden gidiyor. Halbuki gerçekte hayat emek üzerinden yürümeli. Yani biliyorsunuz devletler para basarlar. Aslında parayı devletler basmaz yani. Merkez bankaları basar. Evet. Ve bu merkez bankalar da devletin değildir yani.
Evet.
Bizi öyle aldatırlar.
Evet.
Ama bütün dünya böyle aldatılır aslında. Mesela Amerikan Federal Reserve Bank dediğimiz Amerikan Bankası 12 ailenindir. Türkiye'deki Merkez Bankası da içinde bazı kamu bankalarının da ortak olduğu, devletin kısmen diyelim ortak olduğu bir kısım zenginlerindir yani Merkez Bankası.
Evet. Yani o yüzden para üzerinde Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası.
Yani, Cumhuriyeti devletin, dese devletin olduğunu anlarız.
Devletin olan demir para, devlet demir paralardır. O da %2'ye tekabül eder. 3 aşağı 5 yukarı demir para devletin parasıdır.
Darphane'de
basılır ama kağıthane
Merkez Bankası.
Merkez Bankası'dır ve Merkez Bankası devlet bankası değildir. Yani.
Değildir. Evet.
Tamam, yani bir orada bir şey var, bir yanılgı var. Şimdi neyi anlatıyorum ben? Şimdi merkez bankaları normalde para basarken karşılığında işte altın, kıymetli maden
göstermek zorundadırlar.
Bunu ama bugün uygulanmıyor bu yani.
Bunu Amerika 70'li yıllarda o petrol krizden sonra öyleydi o güne kadar.
Bu sistemi değiştirdiler. Şimdi Amerika'daki
istediği kadar basıyor.
Büyük aileler tabii istedikleri kadar basıyorlar ve dünyayı yeşil kağıtlar üzerinden domine ediyorlar.
Dolarize ettiler.
Polarize ettiler. Yönetiyorlar bir şekilde. Dolayısıyla şimdi azizim asıl mal sahipleri yani alın terinin, emeğin sahibi çok önemli ve çok değerlidir. Bu emeği aziz bilmek gerekiyor. Emeğe hürmet etmek gerekiyor. Emeğin hakkını da yok saymamak gerekiyor. Yani buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. O açıdan şimdi toplum veya devlet işlerinde işte hani vatandaşın görevi nedir? Vatandaşın görevi devleti yönetenleri. Bu işte belediye başkanı olur, bakan olur, cumhurbaşkanı olur. Neyse Türkiye ölçeğinde baktığımızda işte kamu kurumlarındaki yönetici işte diyelim ki Serdar Aydın daire başkan yardımcısı TRT'de veyahut da işte İbrahim Eren TRT'ye yönetiyor değil mi Sayın Gramdur? Bu insanların her birisi aslında baktığımızda başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Türkiye üzerinden konuşacaksak kararlarını oluştururken o alın teri sahiplerinin, o emek sahiplerinin, işte o mücahitlerin, işte efendim o
faziletlilerin,
o bilginlerin, alimlerin, bilginlerin değil mi? Değer biçenlerin yani neyin neye tekabül ettiğine dair ölçüyü, hikmeti ortaya koyanların her birisinin hassasiyetlerini gözeterek davranmalı. Şimdi dünyada kaybedilen şey bu. Dünyada şu anda yönetimler 3 aşağı 5 yukarı egemenlerin eline geçmiş vaziyette. İşte merkez bankalarını önce ele geçirdiler. Mesela Amerikan Merkez Bankası 1. Dünya Savaşı sonrasında işte Wilson var ya o meşhur Woodrow Wilson işte Wilson iki defa ona imzalatıldı bu. İlk defa Amerika'da bu Merkez Bankası sistemi ele geçirildi. Ondan sonra diğer ülkelerde bu şekilde ele geçirildi. Ve bu şu anda devletler veya ülkeler veya dünya çok büyük 10-12 ailenin daha fazla para kazanması için yönetiliyor. Yani böyle bir narkoz sistemi diyor ona sevgili Mete Gündoğan. Narkoz kitabına bakarlarsa onu orada görürler. Rahat bir şekilde şimdi diyor ki orada çok güzel bir analoji tabii bu. Bir insan diyor uyursa uyandırabilirsiniz, bayılırsa ayıtabilirsiniz ama narkozu yemişse onun ayılması zordur diyor. Çünkü narkoz sürekli verilir. Yani o başka bir şey, başka bir kategori o. Ameliyat narkozla yapılır çünkü. Dolayısıyla azizim şimdi bize düşen burada vatandaş olarak bir insan olarak kendimizi geliştirmek, iki ailemizi huzurlu, emniyetli, Yani bugün geldiğimiz noktada öyle bir hal aldı ki yani neredeyse kamu bile aileyi bir çatışma ortamı olarak görüyor. Yani ilgili bakanlığın beyanatlarına şunlara bunlara baktığımızda bile bir sürü problemler görüyoruz yani. İşte kadına karşı veya zayıf olanlara karşı şiddetin arttığını bir şekilde görüyoruz. Yani kanunlar çünkü bünyeye uymuyor. Böyle problemimiz var. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinden bakarsak işte İsviçre Medeni Kanunu'na göre evleniyoruz. Alman Ticaret Kanunu'na göre ticaret yapıyoruz. İtalyan Ceza Kanunu'na göre yargılanıyoruz. Yani bu bir yani toplumun kendi tarih boyunca yürüttüğü istikametten gelen bir sosyal yapı, hukuki yapı kurulmadı maalesef. Temel yanlış atıldı. Şimdi ilk düğmeyi yanlış iliklediğinizde sonradan onu ne kadar tamir ederseniz edin o tamir olmuyor. Bir de tabii şimdi Türkiye'nin uzun yıllardır biliyorsunuz bir Avrupa Birliği macerası var ve bu macera devam ettiği müddetçe Türkiye kendi genlerine, geleneklerine de çok kolay bir şekilde dönemeyecek diye de düşünüyorum. O açıdan bizim şu anda yaşadığımız şey öncelikle insan olarak huzurlu bir aile ortamı. Yani Muhammed Pikdal'ın bir değerlendirmesi var. Diyor ki bugün diyor dünya üzerinde diyor belki diyor Osmanlı buradan ben tam notlarıma ulaşırsam oradan ben sizinle onu paylaşayım. Çünkü onu çok değerli buluyorum onu. Bakın sevgili dostum. Osmanlıların diyor İslam kültür ve medeniyetine en güzel katkısı şüphesiz o enfes ev hayatıdır.
Ya.
Türklerin ev hayatı Osmanlı şiiriyle kopmaz müşterekleri olan bir ev hayatıdır.
Ya.
Yani sanat o evlerde geliştirilirdi. Dolayısıyla şimdi azizim bu ev hayatını belli bir şekilde mecrandan uzaklaştırırsak, evi kaybedersek birçok şeyi kaybederiz. Onun için bizim
evi kaybeden sokağı, sokağı kaybeden mahalleyi, mahalleyi kaybeden caddeyi, caddeyi kaybeden şehri kaybeder diyoruz.
Eyvallah. Yani ülkeyi de kaybedebilir. O açıdan bizim yeniden oturup bir eve dönmemiz gerekiyor. Evlerimizin bize bir huzur iklimi oluşturacak bir eskiden hane-i saadet derdik değil mi? Yani hane, yani huzur, saadet
yurdu. Yani yurdu, saadet
mesela,
yurdu.
Mesela
hane-i saadetinizde.
Şey yani evlilikler anlatır yani yuvayı dişi kuş yapar der. Yuva diye ev anlatılırdı. Yuva.
Hı, yuva.
Şimdi apartman dairesinden yuva olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, yani hı. Apartman dairesini yuvaya dönüştürebiliriz ama.
Müteahhitler yapıyor apartman dairesini.
Apartman dairesini müteahhitler evet, yapıyor. Evet. Ama biz orayı yuvaya dönüştürebiliriz. Nasıl olacak bu? Yani bir şekilde her iki cinsin erkek kadın fark etmez. Yani evlilikleri şu psikolojiden kurtarırsak. Ya bir deneyelim olursa olur olmazsa ayrılırız. Anlayışıyla evlilik kurulmaz. Yuva kurulmaz.
Asla.
Bu bir ticari sözleşme olabilir bu şekilde. Ama evlilik böyle
şirket olmaz. Kurabiliriz böyle.
Evet, böyle şirket kurabiliriz. Şimdi İslam hukukunda akitlere baktığımızda İslam hukukunda akitlerin en kuvvetlisi nikah akdidir.
Evet.
Yani bir. Dolayısıyla o biliyorsun şahitler huzurunda olur ve oradan cayarsanız bedeli olur. Yani bunun şartları ortaya konulmuştur. Bunu bugünkü bir kısım lüzumsuz tartışmalara, aile evdeki huzuru lüzumsuz tartışmalara kurban vermememiz lazım.
Eyvallah.
Toplum olarak ne yapacağız? İşte evde huzuru yakalarsak sokakta, mahallede, şehirde, ülkede huzur olur. Aksi takdirde evi tüketirsek
ülkeyi tüketiriz.
Ülkeyi tüketmiş oluruz.
Eyvallah. Evet sevgili dinleyiciler, Sayın Selim Cerrah'la biraz aslında potpourri gibi oldu. Hem engellileri, hem aileyi, hem de ülkede olması gereken Kınalı Zade'nin ifadesiyle 5 önemli grubu konuşmuş, değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki hafta inşallah liderlik konusunu konuşacağız Sayın Cerrah'la. Arkasından inşallah ayın 17'sinde Mevlana Hazretleri'ni Allah ömür verirse 24'de de Akif Ersoy rahmetli ve Asım Nesin'i konuşmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki hafta liderlik konusunda buluşuncaya kadar tüm dinleyenlerimiz esen kalın.
Efendim Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.